Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine nasıl günaydın diyorlarsa benim de öyle günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hoş geldiniz. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Siyaset diye yeni bir kriter konuşacağız. Kereste kriteri. Dün aslında çok güzel bir hayaldi Erdoğan için. İyi Parti'yi yedeğini alarak en azından bir şekilde MHP'yi, çünkü giderek zarar verdiğini artık herkes görüyor zaten, konuşacağız bugün. Bana kalırsa dün itibariyle Erdoğan karşısındaki safı tamamen netleştirdi. Çok acayip bir gelişmeydi. Küçümsenecek bir bakış değil. Hemen Periskop izleyicileri yayını aşağıdan paylaşsın. Ben de sosyal medya üzerinden Twitter'dan çağırayım herkesi. Oradan davet edeyim, gelin konuşalım diyeyim. Çünkü bakın gerçekten çok acayip bir şey yaşadık dün. Ve bu yaşadığımız şeyin adını ne olarak koyarsanız koyun. Yani buna isterseniz deyin ki benim desteklediğim parti. İsterseniz deyin ki benim hiç sevmediğim parti. İsterseniz deyin ki ben siyasete inanmam, sallamıyorum siyaseti. Ama dün acayip bir şey oldu. Çünkü Erdoğan'ın kafasında baştan beri şöyle bir imaj vardı. MHP ile birliktelik, geçmişte hem de çok kısa geçmişte, birbirlerine hani hakaretamiz çok ağır ifadelerle dalmalarının dışında siyaseten tabanlarının ortaklaşmasının bir kenarda bırakılması şartıyla elbette çok farklı bakışların bir araya getirilmesi zorunluluğunu içeriyordu. Nasıl oluyordu bu? Şimdi tabanlar normalde bir tarafta daha çok ümmetçi bakış ama diğer tarafta bir parça da hani Türkçü bakışla birlikte altta temel olarak mutlaka bir İslamiyet sosundan bahsediyorduk. Ve onları ortaklaştıran şey buydu. Ama iş öyle bir kırılma noktasına geldi ki artık şu saatten itibaren MHP'nin sadece ve sadece AKP'ye zarar verdiğini söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve bakın bunu göreceksiniz. Hani önceki hafta yapılan o ani görüşme var ya, ev ziyareti falan. Hatırlayın, onun öncesinde gençlerle ilgili söylenen, Boğaziçi'li öğrencilerle ilgili söylenen terörist, biz onları yaşatmayız, onu yapmayız, bunu yapmayız bağırmaları ve ardından gelen biz gençleri anlıyoruz ya, hepinizi anlamaya çalışıyoruz, çok da seviyoruz falan dönüşü. Bütün bunlar o ev ziyaretiyle birleştirildiğinde artık Erdoğan'ın da MHP açısından tahammülün son noktasına geldiğini gösterir. Hiç bunda beis yok. Bakın çok büyük siyasal analizler yapılacak size şimdi bu hafta içinde. O dörtlü, sekizli, on ikili ekran setleri var ya, gezdiriliyor hani bel üstü adamlar, böyle alıyorsun. Sekizli Habertürk'e koyuyorsun. Dördünü çıkartıp CNN Türkiye alıyorsun. Onun ikisini de alıp NTV'de yakın plana oturtuyorsun. Var ya bel üstü insanlar. Onlar çok acayip, acayip analizler yapacaklar size. Hepsini bir kenara koyun onları. Hiçbir şeye gerek yok. Dün itibariyle mecliste yapılan iki önemli, iki güçlü kadının konuşması. Bir tanesi de Sera'nın, sevgili Sera Kadıgil'in konuşması. Çok ağır konuşmalar bunlar. Ama ikisinin de etkisi siyasette çok net hissedilecek. Biz dün, iyi ki dün sabah yapmışız. Hani böyle olması daha iyi oluyor çünkü. Biz dün pandeminin birinci yılını konuştuk burada. Evire çevire konuştuk. Bazı izleyiciler sonrasında mesaj attılar. Mail yoluyla ulaştılar. İşte mesela para istenmesini konuşmadık. O neden olmadı diye. Valla üzerinde çok tepinilmiş şeyler. Benim derdim dün insanların kafasında kalması gereken şey. Dün akşam Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayı görmüşsünüzdür umarım. Orada öyle bir ifade kullanıyor ki siyasette bugün konuşacağımız kriteri işte çok net ifade ediyor. Çünkü Sağlık Bakanı dün bir yazılı açıklama paylaştı. Kandil olduğu için dün pas geçildi muhtemelen, yani öyle diye düşünüyorum. Ama kendi içinde bir açıklama yaparak dedi ki tedbirlerle ilgili bir sıkıntı var. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Artık hani kaçabilecek bir yeri yok. Kendi de görüyor. Hekimliği falan boş verin. Ben onu geçtim artık. Sağlık Bakanı benim açımdan hekim falan değil. Daha önce de ifade ettim bunu. O bir hekim değil. O bir Sağlık Bakanı. Biri oturttu onu oraya ve Sağlık Bakanısın sen dedi. O da Sağlık Bakanı olarak hayatına devam ediyor. Ama bunun ötesinde görevini yapması gereken bir insan olarak bile hiçbir şey yapmaması mutlaka ama mutlaka hepimizi rahatsız etmek zorunda. Çünkü diyor ki tedbirli yaşam konusunda hassas olmamız gerek. Yarın konuşacağım. Tedbirli yaşam konusunda hassas olmak mı? Bakın bugün konuşacağımız konuyla çok alakalı. Bizimle dalga geçer gibi, hakaret eder gibi. Sürekli olarak hani sen salaksın, sen anlamazsın, sen yapıyorsun, senden kaynaklanıyor. Ben beceremedim asla yok. Sen yapıyorsun, sen beceremedin. Hiçbir zaman yapamıyorsun zaten. Teröristsin sen, stokçusun, ocusun, bucusun. Bana karşısın zaten. Sen beni sevmiyorsun, sabaha karşı seni gözaltına aldırırım. Ama daha dün yapmıştık ya. Daha dün televizyon ekranlarında karşınıza bir takım tipleri oturtup daha yeni konuşuyordunuz. İnsan hakları eylem planından 6 ay içinde şu olacak, 9 ay içinde bu olacak bunları anlatıyordunuz. Nasıl oldu? Bugün sabaha karşı insanlar 8 Mart'ta o gece yürüyüşüne katılan insanlar. Tesadüfe bakın ki ortak noktaları bu insanların. O kadınların tamamının ortak noktası o gün akşam 8 Mart'taki gece yürüyüşüne katılmak. Ama sen daha dün söylüyordun ya, daha dün oturtup karşısına gazeteci benzeri insanları anlatıyordun onlara. Şöyle uçacağız, böyle kaçacağız diye. Niye olmadı hiçbiri? O kadınlar gece yarısı gözaltına alındı. Hani kimse alınmayacaktı? Her şeyi bırak. Bakın bugün konuşacağımız yalanlarla çok alakalı. Kereste kriteri dediğim hikaye bu. Çünkü dün Meral Akşener'in gözlerine bakarak, hatırlıyor musunuz, biz de burada konuştuk. Bu çok alçakça bir şey. Gerçekten çok alçakça bir şey. Çünkü insanları vurmak istediği anda sürekli olarak tepeden bakarak milliyetçilik, dindarlık taslayanların ağzını açtığın zaman sen dine mi hakaret ediyorsun, milliyetçiliğe mi hakaret ediyorsun diye hakaret edenlerin, Türkiye'nin şehitlerinin olduğu gün, şehitlerinin 13 şehidimizin olduğu gün Twitter ekranı üzerinden bütün ülkede geçerli bir etiket çalışması, hani tag deniyor ya, tag yazılıyor, tag diye okunuyor. O etiket çalışması başlatıp Meral Akşener'le ilgili bütün alçak trollerini salarak fosforlu Meral etiketiyle tweetler paylaştığını gördük hepimiz, değil mi? Ve o gün akşam herkes bir şekliyle karşı çıktı. Ahlakı olan herkes, ahlak dediğim bacak arasında değil, geç onu. O en basit tanımı, salla onu, ondan hiçbir cacık olmaz. Şuradaki ahlak. Ve o kadınla ilgili yapılan şeyler, o paylaşımlar. Düşünün, bu yapıldığı gün Türkiye'nin 13 şehidi var. Sonra 3 tane de operasyonda 3 şehidimizin de olduğu anlaşılınca 16 şehit vermişiz biz Bitlis'te. Ve bunun yapıldığı gece yapıldı bu. Kendine milliyetçi süsü veren, her yerde oturduğu anda ağzını milliyetçilikten açıp bir milliyetçilikten kapatan insanlar, çok dindar, çok namuslu, ülküden taviz vermediğini söyleyen insanlar yaptılar bunu. Diyorum yani, hepimizin vardır muhtemelen etrafında. Benim de var yani, siyaseten özellikle muhabirlik yaptığım dönemde MHP'nin içinde de çalışmış, MHP'nin teşkilatlarında da çalışmış, ocaklarda çalışmış. Arkadaşlarım var benim. O gün akşam iki tanesiyle yazışırken biri daha ağırlıklı olmak üzere, ikisi de izliyorlar yayını, o yüzden hani şu anda biraz böyle zorlanıyorum bunu söylerken. İkisinin de utançtan kafalarını önlerine eğdiğini biliyorum ben. Bu aşağılık tavrı kim yaptı sorusuna hiçbiri cevap veremedi. Çünkü kimin yaptığını onlar da biliyorlardı. Herkes biliyordu. Bütün Türkiye biliyordu. O çalışmanın nasıl yapıldığını, kimin eliyle o trollerin güçlendirildiğini, sosyal medyaya nasıl o çakalların salındığını herkes çok iyi biliyordu. Levent Gültekin'e saldıran alçaklar gibi, onların kim olduğunu çok iyi bildikleri gibi, Selçuk Özdağ'a saldıranlar gibi, Ahmet Takan'a saldıranlar gibi, hepimiz çok iyi biliyorduk Orhan Uğuroğlu'na saldıranların da aynı alçaklar olduğunu. Ama sosyal medyada bunlar afiş olduktan sonra ellerindeki çok büyük bir kozu kaybettiler. Milliyetçilik kozu. Çünkü Türkiye'nin 13 şehidinin olduğu gün böyle bir alçaklığı yapan insanlar artık ülkü camia tarafından da savunulabilecek insanlar değil. Siz bakmayın Bahçeli'nin grup toplantı salonunda birilerine konuşma sırasında alkış kıyamet hisler yaşatmasına falan. Geçin bunları. Bunun bir devamı yok, bir ötesi berisi yok. Gerçekten yok. O toplantı salonuyla sınırlı artık. Kitleleri heyecanlandırmaktan falan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Çünkü milliyetçi geleneğin içinde zaten başbu sıfatına sahip olduğunuz zaman, İsteseniz de istemeseniz de, sevilseniz de sevilmeseniz de size bir saygı gösterilmek zorunda. O sıfatla alakalı, o makamla alakalı bir şey. Ama kalanı, kalanının hepsi hikaye. Barış Atay'ı Yavuz Selim Demir'i hatırlatıyor bakın izleyiciler. Hepsi doğru. Aynı alçaklar saldıranlar. Ama bu kez afiş oldular. Üstelik şunu kimse beklemiyordu. Çok doğruya doğru konuşalım. Meral Akşener'den hani böyle bir şey yaşansa bile çıkıp bu kadar sert bir eleştiriyi hiç kimse beklemiyordu. Çünkü eleştiri çok tuhaf bir döneme denk geldi. Bakın hep söylüyorum yani, AKP'de, Erdoğan'da özellikle muvazene tamamen kaybolmuş durumda şu anda. İnanın boşlukta gidiyor. Otomatik pilotta gidiyor şu anda. Şu sözümü ciddiye alın. Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan o soru var ya. Hani aşı olmayacağım, sıram gelince olacağım diyordun. Niye aşı oldun sorusu. Bakın bu bunun göstergesi. Yazın bunu bir kenara. Artık muvazene tamamen yok oldu. Yok böyle bir şey. Saçma sapan sözler söyleniyor. Zaten beraberindeki hani yazılarını yazdıranlar, prompter ekranlarını hazırlatanlar falan onların nasıl telmaşı olduğunu gördük. Şu anda serbest uçuşta gidiyor. Ama daha acısı artık küçük orta hani milliyetçilik bazında en azından kendisine oy desteği sağlayabileceğini söylediği orta o da kontrolü tamamen kaybetmiş durumda çünkü etkisi yok. Düşünün. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partide yani sevin sevmeyin, oy verin vermeyin benim siyasi görüşümde taban tabana zıt. Ama Türkiye'de 60 yıllık bir geleneğin neredeyse takipçisi olan bir partide şu anda Semih Yalçın'ın elinde iple. Semih Yalçın Meral Akşener'le ilgili ben bu cümleyi kurmaktan utanıyorum, gerçekten utanıyorum. Ama kurulması gerekiyor. Çünkü bu yalanların hani dün çıkıp MHP'den yapılan açıklamada olduğu gibi o kadar boş bir açıklama ki bir kadının ağzına yakışmayan sözler. Semih Yalçın'ın söylediği kucaktan kucağa gezen kadın sözü yakışıyor mu? Meral Akşener'le ilgili söyledi. Hiç kimse sesini çıkartmadı. Hiç kimse. Herkes kulağının üstüne yattı ve tamamen çöktü şu anda. Artık Erdoğan şunu çok net görüyor. MHP sadece zarar veriyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Çok net bu. Çok net. Gençlerle ilgili söylemle 6 milyon 300 bin ilk seçimde oy kullanacak genci şu anda gömdü zaten. Bitti. Onlardan oy alma şansı falan yok. Herkesin aklında aynı şey olacak. Teröre karışmayan, hiçbir şekilde terör bağı olamayan, olsa 500 bin kere ispatlamışlardı. Sadece okulunun önünde ya bunu bana yapamazsın diyen, 2,5 aydır direnen çocuklarla ilgili terörist ifadesi kullandığın anda o küçük ortağına yazmıyor işte. Beraber yürüdüğün insana yazıyor. Yani sana. Sen kaybediyorsun. İki, kadınlarla ilgili hani hep hassasiyetten bahsediliyor ya. Kadının en büyük kariyeri anneliktir. Onu yapar, bunu yapar. 8 Mart'ın üzerine bunu bağlamışken. Üstelik elinde hesapça çok da büyük bir koz yakalamışken. Göstereceğim size şimdi. Hala iktidar gazeteleri onu tırmalıyor. Yok çünkü yok. Çıkartabilecek hiçbir şey yok. Mecbur oradan ittirmeye çalışıyorlar sadece. Bunun içinden bir şey yakalar mıyız telaşındalar? Bu Pervin Buldan'la Meral Akşener'i aynı tweet içinde buluşturan Ekrem İmamoğlu paylaşımı. Üstelik hesapça bundan bir ayrıcalık yakaladığını düşünürken iktidarın yediği bu büyük gol sadece ve sadece defansta oynadığı gösterilen, söylenen Milliyetçi Hareket Partisi liderinden geldi. Yani kendi kalesine Rovişeta ile gol attı. O kadar ağır bir gol ki bunun çıkma şansı yok. 90+4 oynuyorsunuz zaten şu anda. Ama her geçen gün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zarar yazan bir MHP var artık. Çok net. Erdoğan'ın bunu görmeme şansı yok. Hani hep konuştuk ya ne derseniz deyin, istediğinizi anlatın. Yani Erdoğan'la ilgili bazıları hakaretimsi ifadeler de kuruyor ama hakaret basit bir iş ya. Çok basit bir iş. Bunu yapmaya gerek yok. Sadece şunun peşinden gitmek zorundayız biz. Durum tespiti. Bakın o durum tespitini yaptığınız anda göreceğiniz tek şey bugün konuştuğumuz hikaye. Ortada çok ciddi bir zarar var. Ve zararı veren sadece ve sadece küçük ortak. Adı üzerinde küçük ortak. Ve tam işte burada Erdoğan'ın kafasındaki hikaye patlıyor. Çünkü o küçük ortakla ilgili şöyle bir düşüncesi vardı Erdoğan'ın. O diyordu ki yani yarın bir gün öyle ya da böyle belki bir stepne değişikliği yapılabilir. Nasıl olacak? Kamuoyunda kurulmasının engellenmesi için atılmamış takla kalmamış olan İyi Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanına çekilirse olur da, o zaman hayat biraz değişebilir. Neden? Çünkü o zaman şöyle bir şey olacak. Herkes diyecek ki, ya bak MHP'den yana insanların sıkıntısı var. Eyvallah. O zaman ne yapabiliriz biz? Şunun yapılması mümkün. Ortak değiştirilip hem milliyetçiliği, hem o milliyetçiliğin içinde dışarıdaki insanlarla ilgili yakalanmış bir takım gerçeklikleri paylaşabilmek elbette herkesin işine gelebilir. Nasıl yapılacak bu? Vallahi yapmanın yolu sadece ve sadece buydu. Yani eğer Meral Akşener'le girilen bu kavgada bir parça daha akıllı davranılabilseydi, partinin kuruluş aşamasında yapılan hatalar tekrarlanmasaydı eğer, belki bir ihtimal olabilirdi. Ama artık böyle bir ihtimal yok. Hiç mi yok? Emin olun hiç yok. Çünkü bu Bu saatten sonra burada söylenecek şey, dün Meral Akşener'in, bir yandan onunla uğraşıyorum fark ediyorsunuz, Meral Akşener'in söylediği sözler o kadar ağır sözler ki, kendisini hiçbir şekilde kenara çekmeden, yani ben bir kadınım kardeşim, burada utanacak kişi ben değilim diyerek. Benimle ilgili bunları yaptılar. Çocuğumla ilgili bunu, torunumla ilgili bunu yaptılar. Daha önce de yaşandı bu. Evinin önünde kendi görüntüleri paylaşıldı, hatırlamıyor musunuz? Meral Akşener eşiyle birlikte 20 kişilik bir çakal grubuna gelin sıkıyorsa demişti. O görüntüdeki insanlar kimdi? Bu yayını izleyen ülkücüler. Bu yayını izleyen ülkücüler, soruyorum size, kimdi onlar? Sesinizi çıkarttınız mı? Dediniz mi mesela Türk'ün töresinde kadına saldırmak yoktur diye? Diyebildiniz mi? Hiç kimse bir şey söylemedi. 13 şehit verilen günde fosforlu meral diye tag açtı, etiket çalışması yaptı alçaklar, sesinizi çıkartmadınız. Ve şimdi Meral Akşener'den bu çıkışı hiç kimse beklemiyordu. Doğruya doğru. Ama dün o kadar usturuplu şekilde vitesten attı ki, çok usturuplu attı. Söylenmedik hiçbir ifade bırakmadı ve dedi ki, Tayyip Erdoğan, sana söylüyorum özellikle. Hani bugüne kadar siyasette böyle yandan, öbür taraftan çekenlerimiz edenle eyvallah. Ama bu kadar gözünün içine bakarak söyleyen yoktur. Bu mücadele devam edecek. İçindeki ifadeler, ölsem de öldürülsem de Allah korusun öyle bir şey elbette, hani hiç kimse düşünmemeli. Ama oradaki ifadeler önemli. Söylediği şeylerin tamamı Bahçeli'nin kendisiyle ilgili fosforlu meral ifadesini delege kabulü sırasında kullandığını, iki genç delegenin ağlayarak kendisine gelip bunu söylediklerini ve kendisinin onları bir şekilde ikna edip yolladığını ifade etti. Ve bugüne kadar sürekli söylüyordu. O gün tekrar yaptı diyerek o gün o etiket çalışmasını Bahçeli'nin yaptırdığını, Erdoğan'ın da sessiz kaldığını ifade etti. Hiç böyle ima falan yok. Gözünün içine bakarak hatır hatır söyledi. Şimdi ne yapılabilir? Soruyorum size. Ne yapılabilir? Erdoğan mesela Meral Akşener hakaret davası açabilir mi? Öyle ya, Kemal Kılıçdaroğlu bunun 1/300'ünü söylediği zaman anında 1 milyon liralık dava geliyor. Anında. Devlet Bahçeli dava açabilir mi? Keşke açsa. Keşke açsa. Çünkü o zaman bu konu sürekli gündemde kalacak. Bu konu gündemde kaldığı için Türk'ün töresinde kadına saldırmak yoktur diyenler her yeni gün bunu hatırlamak zorunda kalacaklar. Sokaktaki insanlar da duyacak. Her yeni gün. Dün siyasette çok acayip bir kriter konuldu. Kereste kriteri. Dedi ki çünkü kereste formunda yaşamlardır bunlar. Kime söylediği çok net. Gözünün içine baka baka söyledi. Bakın, siyasette olması gereken bu. Meral Akşener'i seversiniz, sevmezsiniz, partisini desteklersiniz, desteklemezsiniz. Boş verin bunları bir kenara. Biz ne konuşuyoruz 6 aydır burada? Ya şu anda Türkiye'nin önündeki seçimde ideoloji yok güzel kardeşim. Yok. İyiler ve kötüler var. Hiç kıvıracak bir yön yok. İyilerle kötülerin mücadelesinde insanlara ana avrat küfreden, onlarla ilgili her türlü haksızlığı yapan, sabaha karşı evinden gözaltına aldıran, utanmadan bunun üzerine bir de işte insan hakları eylem planı çalıştırıyoruz falan diyen insanlar var. Öbür tarafta sadece hakkını alarak yaşamaya çalışan bir grup insan kaldık. Bu kadar. Mücadele çok net. Hiç sağına soluna çekilecek. Ekrem İmamoğlu öyle mi mesaj yayınlamış? O zaman ben seni tanımıyorum falan, dikkatli ol bilmem ne denebilecek yaşam formlarına ihtiyaç yok. Aynı kereste yaşam formudur çünkü. Ama artık siyasette o kereste var. Kaçınılmaz. Biz bugüne kadar çok yaşadık bunu. Benzer örnekler çok yaşandı. Mesela bugün, hiç dikkatinizi çekti mi? Bugün aslında Türkiye'de bir yalanın medya eliyle yayılmasının yıl dönümü. 6 yıl önce bugün 2015'te 11 Mart gününde, hani bir sene önce pandeminin ilk haliydi bizde söylenen. Dün konuşmuştuk onu zaten. Ama 6 yıl önce bugün iktidar gazetelerinin en önde gideni, Berat Albayrak'ın abine ait olan gazete. Bakın, Sabah gazetesi şöyle bir haber yayınladı. Şimdi haberi gördükten sonra diyebilirsiniz ki ama Kabataş yalanı yeni değil ki, o 8 yıllık yalan. Hayır. Burada Türkiye'de yapılan medya çalışmasının ne olduğunu göreceksiniz. Çünkü 52 saniyede oldu Kabataş saldırısı denilen bu haberde bir görüntü paylaşılıyor. Ama orada gösterilen insanlar anlatıldığı gibi kimseye saldırmıyor. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Şunu söyledi iktidar. Benim dediğim şey doğrudur. Sen bunu doğrulayamayabilirsin. Bunun hiçbir önemi yoktur. Ben doğru diyorsam doğru diyeceksin. Dün ilk kez insanlar hadi oradan dedi. Hem de siyasette çok alışık olunmayan bir üslupla. Gözünün içine baka baka söylendi. Denildi ki sen yaptırdın bunu, sen de çanak tuttun. Ama bunun hesabını vereceksiniz. Herkesin gözünün önünde. Hesap nerede verilecek? Vallahi dün konuşulan bu işin hesabı sandıkta verilecek. Hani çok direnilen sandık var ya, artık o iş tamamen patladı dün itibariyle. Tamamen patladı, gidebileceği bir yer kalmadı. Çünkü edilen bütün hakaretler karşılığını buldu dün. Gözünün içine bakarak sensin denildi. Sen yapıyorsun denildi. Sen yaptırıyorsun, sen de çanak tutuyorsun denildi. Ama bütün bunların peşi bırakılmayacak, ben de yaşadığım müddetçe karşısındayım diye konuştu. Şikayet edilen insanlar mesela öyle tuhaf bir zaman yaşandı ki, biliyorsunuz bir haftadır İyi Parti'nin içinde bir çalışma var. İşte Ümit Özdağ bir parti kuracağını söylüyor. Onunla bir İsmail Koncuk'un başka bir çalışma yaptığı söyleniyor falan. Dün itibariyle hepsi bitti. Hepsi bitti onların. Kurabilirler partilerini. Ama dün mesela Meral Akşener bu partinin tartışmasız lideri olduğunu söyledi. Ve hani ülkücüler açısından çok sıkıntılı bir durum, bunun farkındayım. Ama başbuğ tavrını gösteren insan Meral Akşener'di. Dışarıdan baktığınızda çok net görülüyor. Raconu kesen, kestiği raconu ses getiren insan Meral Akşener'di çünkü. Dünkü iki grup konuşması toplantılarını arka arkaya koyun ve izleyin. Bana hak vereceksiniz. Bu yayını izleyen ülkücüler de. Hepiniz hak vereceksiniz. Çünkü biz bunu yaşadık. Ve onun için de Türkiye'de siyaset güzellemesi falan değildir bu. Tekrar söylüyorum, Meral Akşener'in siyasi görüşü benimle taban tabana zıt. Taban tabana zıt. Ama bizim bu yaşayacağımız seçim var ya, o seçimin ideolojiyle bir alakası kalmadı artık. O kadar net ki bu. Çok net. İyiler var, kötüler var. Dün iyilerin safları daha da net belli oldu ve insanların yaşadıklarının içinde ne kadar alçaklaşabilecekleri, ne kadar büyük alçaklıklar yapabileceği gözlerinin içine baka baka takır takır söylendi. Dün yine aynı şekilde güçlü bir kadının sesi mecliste öyle bir yankılandı ki, dur canım ben seni atayım sen bir rahatla. Öyle bir yankılandı ki Sera Kadıgil'in sesi. Yani gidebileceği yer Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilinin, hani hep söylendiği gibi hiç olmazsa 8 Mart'ta susun demiştik yani burada. Erkekler 8 Mart'ta susun kardeşim. Yani kadının hakkını bir kadından daha öte savunur gibi davranmayın. Yaşananı anlatacaksanız anlatın. Yaşananın içinde erkeğin günahını anlatacaksanız anlatın. Ama bir kadın gibi ben bunu biliyorum antin kuntin diye bağırarak çıkmayın ortaya. Ne oluyor? Vallahi sonuçta bu oluyor işte. Sera Kadıgil gibi hani güçlü, dirençli bir kadın, genç bir kadın karşınıza çıkıp önce bıyıklılarla bugün muhatap olmak istemiyorum deyip bir kenara alıyor. Ondan sonra dinlene dinlene dövüyor. Epeyce uzun bir müddet. Çünkü AKP'nin grup başkan vekili isminin hiçbir önemi yok. Çünkü o bir bakış. Bir bakış. Orada ismin gerçekten bir önemi yok. İsimleri değiştirebilirsiniz. Başka adlar koyabilirsiniz. Ama orada asıl olan hikaye sen konuşmayacaksın. Çünkü bu ortamın yaratılmasından sorumlusun diyebilmek. Ama yapmıyorsun. Ve sadece bağırarak. Hiç olmazsa bırak partinden bir kadın konuşsun ya. Evet saçmalamış ama neden saçmaladığını bırak da kendi anlasın. Onu yapabilsin bari. Müthiş bir konuşmaydı. Gerçekten müthiş bir konuşmaydı. Ama hani Türkçe açısından, belagat açısından baktığın zaman da çok müthiş bir konuşmaydı. Ve dün dinlene dinlene tokatlamış gerçekten. Uzunca bir müddet. Herkes seyretmiş. Hatta muhtemelen genel kurulda öyle olur çalışmalar. Arada çıkanlar olur işte, çay çorba içersin, geri gelirsin. Her çıkan giren tekrar bir yerinden yakalamış. Diziyi kaçırmamış hiç kimse yani. Özetsiz tek bölüm. Daldığı gibi böyle paralamış dümdüz, güzel onu en güzel bir hani çatalla ezilebilecek kıvama getirdikten sonra da bir kenara koymuş. Ya bu siyasetle alakalı bir şey değil kardeşim. Özellikle bugün Sera Kadıgil'in adının anılması gerekiyor. Çünkü burada bizim söylememiz gereken, dik durmamız gereken şey bu. Bizim karşımızdaki seçim partiler, liderler falan filan değil. İyi ile kötü arasındaki seçim. Bak dün bir kadın çığlık çığlığa bağırırken savunduğu şey kadınlık onuruydu. Bir partinin siyasi lideri olmak değil orada önemli olan. Bir milletvekili olmak falan değil. Bunun bir önemi yok. Ama herkesin gözünün önünde lince uğramış bir kadının hiç ezilip büzülmeden kendini savunmasına şahit olduk biz. Hiç eyvallah bile demeden. Dün siyasette çok acayip dengeler değişti. Kereste şeklindeki yaşam formları için bundan sonrası çok zor. Vallahi çok zor. Kendi yakınlarınıza, etrafınızdaki insanları alkışlatabilirsiniz kendiniz. Bu çok normal, çok rahat. Yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntı olmaz. Kapalı toplantılar düzenlersiniz. Orada böyle insanlar hem birbirine güzel virüs de bulaştırır. Birbirinizi seversiniz, okşarsınız, sırtınızı alırsınız. Deve güreşi mümkün, Hatay'da yapıldığı gibi. Ama siyasetteki kereste kriteri artık herkesin ortasında. Kim o kereste? Ağzının ayarı olmayan, kadınlara hakaret eden, konuşurken insanları dinlemeyen ve sadece ve sadece insanları suçlamak için kürsülerin arkasına geçen kimse alayı kereste ve dün o 5-10'luk inşaat kerestelerinin tamamını hep beraber gördük. Nasıl madara edildiklerini, madara edilmeleri için nelerin yapıldığını hep birlikte izledik. Pek çoğunuzun içi soğudu biliyorum ama sadece o kadarla kaldığını düşünmeyin lütfen. Dün siyasette çok acayip bir şey oldu. Siyasette yeni ittifak ihtimallerinin nasıl paralandığını gördük dün. Bu ihtimaller çöktükten sonra da bu saatten sonra artık iktidar için hakikaten hiç böyle mantıklı günler gelmiyor. Bugün 11 Mart. Çok güzel bir mail aldım. İpek Tanyeri Köktener. Daha önce de yazmıştı aslında bana. Geçen yıl 11 Mart'ta... Hatırladıkça gülüyorum hala. Geçen yıl bugünlerde çok gülüyorduk. Sinirden gülüyorduk hatırlıyorsunuz. Ben sürekli Amerika'ya gitmeye çalışıyordum ve gidemiyordum hatırlıyor musunuz? Ve en son İstanbul'dan artık geri dönülmüştü. Çünkü pandemi nedeniyle patlayacağı belli olmuştu işin. Artık tamam duralım demiştik. O zaman yazmayı düşünmüş ama olmamış. Annesinin ve babasının aynı gün doğum günüymüş. İpek Tanyeri Köktener'in. Boşanmışlar ama çok iyi dostlar. Başka yerlerde yaşıyorlar. Ve bizi 4 kişiyi aynı gökyüzünün altında sizin yayınınız buluşturuyor diye yazmış. Bugün onların doğum gününü kutlarsanız, ne kadar sevdiğimi iletirseniz onlara çok sevinirim. Çünkü şu anda yayını onlar da izliyor. Filiz Güleroğlu ve Mustafa Tanyeri. CH'lere sağlıkla, mutlulukla çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Evlatlarınızın huzuruyla, mutluluğuyla nice güzel yıllarınız olsun. Kutluyorum sizi. Bir de bugün ya bütün bunların üzerine olan hayat böyle devam ediyor ama bir yandan seviniyoruz, bir yandan üzülüyoruz diye. Bugün yayını kapattıktan sonra, ben kapattıktan sonra sizden bir ricam var. YouTube'dan izleyenler için çok rahat. Zaten Google'da bugün bir vinyetle tanıtımını yapmış. Bugün Astor Piazzolla'nın da 100. doğum yıl dönümü. Kim o diyenler olabilir içinizde. Bir bandoneon sanatçısı, akordeon benzeri, Arjantin tangolarında kullanılan enstrüman var ya, onun... Ama acayip bir adam. Gerçekten acayip bir adam. Böyle 12-13 yaşlarındayken Carlos Gardel kim? Carlos Gardel herhalde şöyle tanımlamak mümkün. Tango bir din olsa peygamberi Carlos Gardel olurdu. Carlos Gardel'in dikkatini çekiyor. 12-13 yaşındaki çocuğu yanına alıyor. Muhteşem çalıyor çünkü. Muhteşem çalıyor. Bugün onun 100. doğum yıl dönümü. Google'da öyle bir kutlama yapmış. Bugün mesela yayın kapandıktan sonra, bittikten sonra YouTube'da arama çubuğuna Liber Tango yazın. Tamam, Liber Tango. Birlikte yazabilirsiniz, ayrı yazabilirsiniz. Bulur zaten. Orada çıkan videoyu bir izleyin bakalım. Melodiyi hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz zaten. Ama ruhunuzu coşturacak. Bugüne, yeni güne böyle başlayın. Biraz daha ruhumuz ayağa kalksın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun burada olduğunuz için. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyorum. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizim böyle bir telaşımız, böyle bir derdimiz yok. Çünkü bunun önemli ve gerekli olmadığının farkındayız biz. Bu değil ki hikaye. Hikaye bizim sevdiğimiz ülke için ne yaptığımız, dünya için nasıl bir şey yapabildiğimiz. Eğer öyleyse o zaman bir araya gelip konuşacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Ayırmaya çalışan kimse, siyasetin keresteleri kimse onlar kazanacak. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte burada, yine yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayın sürmeli kardeşim. Benim de bu yayına desteğim olmalı diyenler varsa aranızda. İkinci yayında bununla ilgili konuşacağız. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Bununla ilgili konuşacağız ama bakın şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütece dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Burada gördüğünüz abone ol düğmesi çok önemli, çok kritik. Aynı düğmeden ünsalunlu.com.tr'de de var. Bir tek mail adresi yazarak abone olacak ama aynı zamanda bütün dünyaya ben bugün Türkiye'deki yalaka medya düzenine mahkum falan değilim, ben seçerim demiş olacaksınız. O zilde, dokunduğunuz küçücük zilde yayınlar başlamadan bana haber ver demek. Katıl düğmesi YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj, eğer isterseniz kullanacaksınız. Ne demek eğer isterseniz? Şu demek, istemezseniz kullanmayacaksınız. Bu yayını aylık küçük katkılarla desteklemek için, ama dediğim gibi isteyenlerin kullanımına yönelik, yoksa bu yayınlar ilk gününden son gününe kadar her zaman parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun, yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam kitaplarımla da geleceğim zaten. Çok geciktik biliyorum ama yeni haftanın klasik kitabını da yarın göstereceğim size. Yarın onun üzerinde konuşacağız. Biraz sıkıntılı oldu, kusura bakmayın, yetişmek zorladı çünkü. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün hep güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.